Item 12, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 128. Ne yazık ki Adam geç kalmıştı. Alışılmamış bir şey değildi bu. Alışılmamış o an telefon edip geç kalacağını haber vermemesiydi. Saat 7:30, sonra 7:45'i geçti. 8'i geçince Erika tedirginleşti. Sık sık pencereye gidip dışarı bakıyor, sofranın başına girip her şeyin yerli yerinde olup olmadığını gözden geçiriyor, mutfağa gidip bir saat önce hazırladığı salatanın taze kalıp kalmadığını anlamak için buzdolabını açıyordu. Fondü için hazırlayıp doğradığı kuşbaşı et de dolaptaydı. Adam geldikten sonra 1-2 dakika içinde yemekleri hazır olacaktı. Yemek odasındaki şöminenin ateşini 2 kere tazelediğinden birbirine açılan yemek ve oturma odaları şimdi çok sıcak olmuştu. Erika camı açtı. Bu sefer de ateş tütmeye başladı. Kapatmak zorunda kaldı. Şarabı düşünmeye başladı şimdi de. J61 Chateau Latour açmıştı bir şişe. Saat 6'da açmış, 7:30'da masaya getireceğini düşünmüştü. Şimdi şarabı mutfağa götürüp yeniden tıpaladı. Her şey tamamlanınca stereo teybin düğmesini çevirdi, teybe bir bant yerleştirmişti bile. Bir melodinin son ezgileri biterken yeni bir melodi doldurdu odayı. Yeni parçanın adı Bahama Adaları'ydı. Erika'nın sevdiği bir melodiydi bu. Kendisi okur, babası gitar çalardı eski günlerde. Ama bu gece yumuşak kalipso ezgileri onda baba evinin özlemini uyandırıyordu. Şarkı sona ermeden kapattı teybi. Hafif makyajı bütün bütüne yok olmadan gözyaşlarını sildi. 8:05 gece telefon çalınca Erika heyecanla koştu ama telefon eden umut ettiği gibi adam değildi. Bay Trenton şehirler arasından aranıyordu. Erika santral memuruyla konuşurken arayanın Adam'ın Pasadena'daki kız kardeşi Teresa olduğunu anladı. Batı kıyı santralı, başka birisiyle konuşmak ister misiniz diye sorunca hattın öteki ucundakinin görümcesi olduğunu anlaması gereken Teresa, hayır, Bay Trenton'la konuşmak istiyorum, lütfen gelince beni araması için bir haber bırakın dedi. Erika Teresa'nın cimriliği karşısında öfkelenmişti, bu gece birisiyle konuşmak fırsatını hoş karşılayacaktı. Teresa'nın 4 çocuğu ile 1 yıl önce dul kalmasından sonra para durumunun çok iyi olmadığını biliyordu. Ama bu bir şehirler arası konuşma ücretinden kaçınmasına yol açacak kadar da değildi doğrusu. Adam'ın geldiğinde telefonla araması için numarayı bir kağıda yazdı. Adam saat 8:20 geçe arabasındaki radyonun şehir dalgası ile kendisini arayarak Southfield yolunda bulunduğunu ve eve doğru geldiğini bildirdi. Bu 15 dakikası kalmış demekti. Anlaşmaları gereği Erika mutfakta daima akşamın erken saatleri açık bıraktığı bir şehirli alıcısı bulundururdu. Adam radyo ile kendisini ararsa bu genellikle zeytini harekete geçir şifresini kapsayan bir mesaj bırakmak içindi. Şimdi de aynı şeyi söylemişti, yani eve gelir gelmez bir martini içmek istiyordu. Erika buzdolabına soğuması için 2 martini kadehi koyduktan sonra içkileri hazırlamaya başladı. Yatak odasına koşacak, saçlarını gözden geçirecek, dudak boyasını tazeleyecek, parfümünü, o parfümü, yenileyecek kadar zamanı vardı. Anahtarın kilitte döndüğünü duyar duymaz yeni bir gelin gibi endişeyle aşağı koştu. Adam özür diyerek girdi içeri, özürlerim geç kaldım. Her zamanki gibi sanki bir iş gününü tamamlamış değil de yeni başlıyormuşçasına taze, diri ve parlak bakışlıydı. Erika son zamanlarda bu dış görünüşün ardında bir gerilimin yattığını fark etmişti ama şimdi bundan pek emin değildi. Zararı yok. Kocasını öperken geciktiğini unuttu bile. Soğumuş yemekten söz etmenin, ev kadınlığı taslamanın yapılacak en kötü şey olduğunu biliyordu. Adam karısını şöyle bir öptükten sonra kadın oturma odasında martinilerini doldururken kendisini geciktiren nedeni anlatmakta ısrar etti. Elroy'la birlikte Hub'ın yanındaydık. Hub pek öfkeliydi. Oradan ayrılıp telefon edemedim.
Size mi öfkelenmişti?
Bütün öteki şirket memurlarının karıları gibi Eureka'da Hub'ın Kuzey Amerika otomobil işletmelerinin müdür yardımcısı olan Hubbard J. Hewiston olduğunu biliyordu. Yetkileri daha üst kademeli olan iki kişinin yani genel müdürle yönetim kurulu başkanının dışında kalan herkesi terfi ettirmek ya da işten atabilmek gücünü verirdi kendisine. Hub'ın gayet titiz standartları herkes tarafından bilinirdi. Bu standartlara erişemeyenlere karşı acımasız olabilirdi ve olurdu da. Biraz da bana öfkelenmişti ama aslında gösteriş yapıyordu dedi adam. Yarın unutur hepsini. Eureka'ya Orion'a eklenecek parçaları ve kıyametler kopartacak olduğunu bildiği 5 doları anlattı. Deneme alanından merkeze dönünce durumu Elroy Braithwaite'e bildirmişti. Üretim planlama müdür yardımcısı hemen Hub'a gitmelerini ve kopacak kıyametin bir an önce kopmasını öngörmüştü. Öyle de olmuştu. Ama Hub Hewitt'sin ne kadar kaba bir insan olsa da şu anda fazladan konulacak parçaların kaçınılmazlığını ve maliyetlerini kabul etmiş olmalıydı. Adam deneme alanında doğru kararı verdiğine inanıyordu. Elindeki martini içindeki gerilimi az bir şey hafifletmişse de büsbütün ortadan kaldıramamıştı. Kadehini tekrar doldurması için uzatırken bir iskemleye çöktü. ''Amma da sıcak burası bu gece'' dedi. ''Niçin yaktın ateşi?'' Erika'nın öğleden sonra aldığı çiçeklerin bir kısmının yerleştirildiği masanın yanına oturmuştu. Kadehini koymak için çiçek dolu vazoyu eliyle itti. ''Ateş yanınca daha keyifli olur'' diye düşünmüştüm. Adam karısının yüzüne bakarak ''Yani her zaman öyle değil mi demek istiyorsun?'' diye sordu. ''Böyle bir şey demedim.'' Belki de söylesen iyi olurdu. Ayağa kalkıp odada dolaşmaya başladı. Önüne gelen şeylere dokunuyor, elini alıyordu. Erika biraz da bana dokun, daha çok cevap alırsın demek istedi. Onun yerine Kirk'ten mektup geldi dedi. Her ikimize birden yazmış. Üniversite gazetesinin yazı işlerine geçmiş. Hah, adamın omurtusu hiç de bir ilgi belirtisi değildi. Ama onun için önemli bu. Erika dayanamadı. ''Senin için terfi etmen ne kadar önemliyse o kadar.'' dedi. Adam sırtını ateşe vererek döndü sert bir sesle. ''Sana daha önce de söyledim.'' dedi. ''Greg'in doktor olması düşüncesine alıştım. Hatta hoşlanıyorum bile bundan. İhtisas yapmak güç. Güç ama yaptığı zaman katkısı daha büyük olacak. Faydalı bir iş yapmış olacak. Fakat ne şimdi ne de ileride Kirk'ün gazeteci olduğuna sevinmemi bekleme benden.'' Hiç anlaşamadıkları ve sık sık tekrarlanan bir konuydu aralarında bu. Erika hiç sözünü etmemiş olmayı istedi. Onların hayatlarına karışmadan çok önce Adam'ın çocukları mesleklerini seçmişlerdi. Yine de çıkan tartışmalarda Erika hep oğlanların tarafını tutar, babaları gibi otomobil sanayine girmedikleri için mutlu olduğunu söyler dururdu. Sonraları bu davranışın pek akıllıca olmadığını anladı. Çocuklar nasıl olsa kendi yollarında gideceklerdi. Oysa kendisi kocasının mesleğini çocuklarının önünde küçülttüğü için Adam'ı huzursuz yapmıştı. ''Gazetede yazmak faydalı bir şeydir ama'' dedi en tatlı sesiyle. Kocası başını salladı. Bu sabahki basın toplantısının anısı hala tazeydi. ''Gazetecileri benim kadar çok görmüş olsaydın böyle düşünmezdin. Yaptıklarının çoğu yapmacık, dengesizdir.'' Tarafsızlık ettiklerini söyledikleri zaman taraf tutarlar, ön yargılıdırlar, yanlış bilgilerle doludurlar. Bütün yanılgılarını süratli olma saplantısına bağlarlar. Gerçekleri araştırmadan ulu orta yazmamanın daha iyi kamu hizmeti olacağını düşünemezler bile. Üstelik kendileri dışında herkesin eleştiricisi ve yargılayıcısıdırlar. Söylediklerinin bir kısmı doğru dedi Erika ama bütün gazeteler ve bütün gazeteciler böyle değildirler. Erika'nın anladığı kadarıyla Adam bir anda kavgaya dönüşebilecek bir tartışmaya hazır gibi görünüyordu. Bunu doğmadan bastırmak için kocasının yanına giderek kolunu tuttu ve gülümseyerek ''Kirk'ün ötekilerden başka türlü olacağını ve seni şaşırtacağını umut edelim.'' dedi. Son zamanlarda pek seyrek olan bu bedensel temas Erika'ya haz vermişti. İşler istediği gibi giderse akşamdan önce bunun daha da artacağını biliyordu. ''Hadi bunları bırak şimdi'' dedi. ''Bak en sevdiğin yemeği hazırladım.'' Adam ''Çabuk yiyelim'' diye karşılık verdi. ''Sonra incelemem gereken bazı evrak var. Bir an önce çalışmak istiyorum.'' Erika kocasının kolunu bırakıp mutfağa doğru giderken Adam'ın aynı kelimeleri ne kadar çok kullandığını düşünüyordu. Kocası peşinden mutfağa gelerek yardım edebilir miyim diye sordu. Salatanın sosunu dökebilirsin. Adam işini her zamanki gibi çabuk ve kusursuz olarak bitirdi. Sonra Teresa'nın telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı gördü Erika'ya. Sen yemeye başla, ben telefon edeyim bakalım ne istiyormuş dedi. Adam'ın kız kardeşi telefonun başına geçti mi şehirler arası olup olmadığına aldırmaz, konuşur da konuşurdu. Erika, bu kadar saat bekledim nasıl olsa diye itiraz etti. Yalnız başıma yiyemem şimdi. Daha sonra arasan olmaz mı? Orada saat 6 daha. Pekala, eğer yemek hazırsa. Erika her şeyi hazırlamıştı. Mutfaktaki ocakta fondü kabında ısıttığı yağı sofraya götürdü. Küçük tencereyi ocağa yerleştirerek ateşi yaktı. Sofrada her şey yerli yerindeydi. Mumları yakarken Adam, gerçekten mum yakmaya değer mi diye sordu. Evet, bütün mumları yaktı. Mum ışığı Erika'nın az önce getirdiği şarap şişesini de aydınlatmıştı. Adam kaşlarını çattı. Ben bunu özel bir gece için sakladığımızı sanıyordum dedi. Nasıl özel bir gece? Gelecek ay Hewittson'larla Braithwaite'ler geliyor ya. Hap Hewittson şaraptan ne anlar ne de içtiğine dikkat eder. Biz ikimiz özel olamaz mıyız yani? Adam bir parça kuşbaşı et alarak kaynayan fondü tenceresine attı, salatasını yemeye başladı. ''Niçin birlikte çalıştığım kimselere ya da yaptığım işe takılmadan duramıyorsun?'' diye sordu sonunda. ''Öyle mi yapıyorum?'' ''Sen ne yaptığını çok iyi bilirsin, evet, hem de evlendiğimiz günden beri.'' ''Bu belki de özel her bir dakikamız için savaşmama gerektiğini hissettiğimdendir.'' ''Fakat kendi kendine bazen gereksiz yere savururum oklarımı.'' diye düşündü. ''Tıpkı az önce Hap Hewittson'a olduğu gibi.'' Adam'ın kadehini doldururken, ''Özür dilerim.'' dedi. ''Hap hakkında söylediklerim gereksiz ve ukalacaydı. Eğer onun Chateau Latour içmesini istiyorsan gider alırım.'' ''Belki de parfüm aldığım gibi bir iki şişe alırım.'' diye düşündü. ''Aldırma.'' dedi adam. ''Önemi yok.'' Kahvelerini içerken karısından izin alıp yukarı çalışma odasına Teresa'ya telefon etmeye çıktı. ''Hey patron, neredeydin? Hisselerini mi sayıyordun yoksa?'' Teresa'nın sesi 2000 mil öteden gayet pürüzsüz olarak geliyordu. Adam'ın çocukluğundan hatırladığı abla sesi. Adam doğduğu zaman Teresa 7 yaşındaydı. Yaşlarındaki bu farka rağmen garip bir şekilde birbirlerine çok yakındılar. Adam 13-14 yaşına geldikten sonra Teresa hep küçük kardeşinin fikrini sormuş ve çoğunlukla onun dediklerini yapmıştı. ''Abla, durumu biliyorsun. O kadar önemli bir adamım ki evime bile gelemiyorum. Bazen bu sanayiye ben olmadan nasıl başladılar düşünüyorum da.'' ''Hepimiz gurur duyuyoruz seninle. Çocuklar hep Adam amcalarından söz ederler. Günün birinde şirketin genel müdürü olacağını söylüyorlar.'' ''Adam, nasılsın abla?'' diye sordu. ''Yalnızım.'' Bir anlık bir sessizlik. ''Başka bir karşılık mı bekliyordun yoksa?'' ''Yo, ama belki de yeni biri vardır.'' dedim. ''Başka birinin ortaya çıkacağını mı sanmıştın?'' ''Onun gibi bir şey işte.'' ''Birkaç kişi çıktı. Dul bir kadın olarak pek kötü sayılmam doğrusu.'' ''Bilirim, bilirim. Bir iki yıl sonra 50 yaşına basacağı halde Teresa hala klasik anlamda güzel ve şehvetli bir tipti.'' ''Bütün güçlük bir erkekle, hem de tam bir erkekle 22 yıl yaşadıktan sonra öteki erkekleri onunla kıyaslamaya başlamakta. Bu kıyaslamadan başarılı çıkan pek olmuyor.'' Teresa'nın kocası Clyde muhasebeciydi. Bir yıl kadar önce bir uçak kazasında ölmüş ve Teresa'yı son yıllarda evlat edindikleri 4 küçük çocukla tek başına bırakmıştı. O günden bu yana Teresa hem psikolojik hem de o zamana kadar ilgilenmediği mali alanlarda büyük düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştı. Adam, para durumu nasıl diye sordu. İyi, ama ben de seni bunun için aramıştım. Bazen daha yakında oturmuş olmanı istiyorum doğrusu. Adam'ın eniştesi ailesi için yeterli bir miktar para bırakmışsa da öldüğü sırada mali durumu karma karışıktı. Adam uzaktan edebildiği kadar yardım etmişti ablasına. ''Bana gerçekten ihtiyacın varsa bir iki günlüğüne atlar gelirim.'' ''Hayır, Aslında bana oradan daha iyi yardım edebilirsin. Clyde'ın Stephenson Motors'a yaptığı yatırımla ilgileniyorum bugünlerde. Para getiriyor ama çok sermaye de bağlamış oluyoruz. Hemen hemen elimizde olanın hepsini. Kendi kendime olduğu gibi bıraksam mı, yoksa satıp parasını daha güven verici bir yere yatırsam mı diye düşünüyorum. Adam bu işin hikayesini biliyordu. Teresa'nın kocası Güney Kaliforniya yarış alanlarını tek tek dolaşan bir otomobil yarışı delisiydi. Pek çok yarış arabası sürücüsü tanırdı. Bunlardan biri de yıllardan beri birincilikler kazanan ve meslektaşlarının aksine mesleği terk ettiği zaman hiç el sürmediği bu paralarla büyük bir sermayeye sahip olan Smokey Stephenson'dı. Daha sonraları adını ve prestijini kullanarak Detroit'te bir otomobil acenteliği alıp Adam'ın şirketinin mallarını satmaya başlamıştı. Teresa'nın kocası eski yarışçı ile sessiz bir ortaklığa girmiş ve gerekli sermayenin yarısını sağlamıştı. Bu hisseler şimdi Clyde'ın ölümüyle Teresa'ya kalmış bulunuyordu. ''Abla, Detroit'teki Stephenson'dan para alıyorum mu?'' demiştin. ''Evet, kesin rakamları bilmiyorum ama yarın sana gönderebilirim. Clyde'ın bürosunu devralan muhasebeciler bunun için iyi bir gelir kaynağı diyorlar.'' Ama ben otomobil acenteliğinin ne kadar rizikolu bir iş olduğunu okudukça kuşkulanıyorum. Eğer Stephenson'a bir şey olursa çocuklar da ben de sıkıntıya düşeriz. Olabilirdi ama iyi bir acente ise parayı çekmek de büyük bir hatadır. Anlıyorum, işte bunun için güvendiğim birinin yardımına ihtiyacım var. Adam, senin ne kadar çok çalıştığını bildiğimden üzülerek istiyorum bunu senden. Smokey Stephenson ile dostluk kurup işin ne durumda olduğunu anlayıp ne yapmam gerektiğini bana söyleyebilir misin? Hatırlarsan bunu daha önce de konuşmuştuk.
Hatırlıyorum. O zaman da sana bunun güç olabileceğini söylemiştim. Otomobil şirketleri memurlarının acentelerle ilişki kurmalarına izin vermezler. İşe el atmadan önce bunu çıkar çatışmaları komitesine bildirmeliyim.
Büyük bir şey mi bu? Seni güç duruma sokar mı?
Adam duraksadı, sorunun karşılığı kendisini güç duruma sokacağıydı. Teresa'nın istediğini yapmak, Stephenson'ın acentesini yakından incelemek, yani defterlerini ve çalışma şekillerini gözden geçirmek demekti. Teresa bu konuda Adam'a vekalet verirdi ama Adam'ın şirketi, yani patronları açısından bu bambaşka bir şeydi. Her ne amaçlı olursa olsun bir acenta ile ilişki kurmadan önce ne yaptığını ve niçin yaptığını söylemek zorundaydı. Elroy Braithwaite'in, hatta Hap Hewitson'ın bunu bilmesi gerekecekti ve ikisinin de bundan hoşlanmayacaklarını adı gibi biliyordu. Gayet normaldi böyle düşünmeleri. Adam'ın mevkiinde bir yönetici, acentelere mali kolaylıklar gösterecek imkanlara sahipti. Bu yüzden bütün otomobil şirketleri dışarıda kurulacak ilişkiler hakkında gayet kesin kurallar koymuşlardı. Çıkar çatışması komitesi bu konuları inceler, şirket memurlarının ve ailelerinin kişisel yatırımlarını gözden geçirirdi. Herkes şirkete yıl sonunda tıpkı vergi beyannamesi gibi bir beyanname verirdi. Bundan hoşlanmayanlar yatırımlarını karıları ve çocukları adına yaparlar ve gizli tutarlarsa da aslında bu gerekli kurallara yöneticiler mutlaka uyarlardı. Adam komiteye gidip işi anlatmaktan başka çare yok diye düşündü. Nasıl olsa kendi kazancı diye bir şey söz konusu değildi. Dul bir kadınla çocuklarının haklarını koruyordu eninde sonunda. Gerçekten de üstünde ne kadar düşünürse o kadar az güçlük çıkacağı görülüyordu. ''Pekala, uğraşırım bir kere,'' dedi. ''Yarın şirkete başvururum. İzin vermeleri için bir iki hafta geçebilir. Bu izni almadan bir şey yapamayacağımı anlıyor musun?''
Anlıyorum, gecikmenin de önemi yok. Sen işi üstüne aldın ya, önemli olan o.
Teresa ferahlamış gibiydi. Adam ablasını görür gibi oluyordu. Güç ve sıkıntılı bir işle karşılaştığın zaman aldığında beliren kırışıklık şimdi kaybolmuş, yerine insanı rahatlatan sıcak bir gülümseme gelmiş olmalıydı. Adam'ın ablası bir erkeğe güvenmekten hoşlanan ve kararları onun vermesini seven bir kadındı. Son bir yıl içinde çok karar vermek zorunda kalmıştı oysa. Adam, Clyde'ın Stephenson Motors'taki hissesi ne kadardı diye sordu.
%49. Clyde $240,000 yatırdı bu işe. Onun için çok ilgileniyorum ya.
Acentelik ruhsatında Clyde'ın adı yazılı mıydı?
Hayır, sadece Smokey Stephens'ına çıktı ruhsat.
Bana bütün kağıtları ve yıllık gelir olarak sana gönderilen paraların kayıtlarını yolla. Stefan sana da yaz ve durumu bildir. Yakında kendisini ziyaret edeceğimi, bana vekalet verdiğini yaz, tamam mı?
Tamam, teşekkür ederim adam. Çok teşekkür ederim. Erika'ya selam söyle. O nasıl, iyi mi?
İyidir, iyi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 138.